Lucien, Can Dündar, 21. Ayrım, 111. 1921 yazı, Viyana. Viyana sefiri Hüseyin Hilmi Paşa azledildiğinden elçilik makamı epeydir boştu. Hamit, Viyana'yı terk etmeyip civar bir köyde oturan Hüseyin Hilmi Paşa ile sık sık buluşup dertleşiyordu. O buluşmalardan birinde Hamid'in boşalan sefarethanede kalması konusunu konuştular. Vekaletle yazışmalar yapıldı ve Hamid Prins Eugenie Caddesi'ndeki sefarethaneye taşındı. Meclis açılıncaya kadar Viyana'da oyalanmak ve gelişmeleri izlemek niyetindeydi. Ancak sırtında bir yük vardı. Washington'da ölen oğlu Hüseyin'in Londra'da yaşayan İngiliz eşi Violet ile iki kızı ortada kalmıştı. Hamid kendisi yardıma muhtaçken bir de oğlundan miras kalan aileye yardımcı olmaya çalışacaktı. 1921 yazında Harciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'ya bir mektup yazarak gelini ile torunlarını sefarethaneye yerleştirmek için izin istedi. Sefir gitmişti. Gayri resmi olarak sefaret işlerine de yardım ederim, hazineye yük olmamak için ayan maaşıyla yetinirim dedi. Olur gelince de onları da Viyana'ya aldırdı. Ailece sefarete yerleştiler. Gelini Violet, Yunanlıları Anadolu'yu işgalle teşvik ve taarruza razı eden meşhur İngiliz Harciye Nazırı Lord Curzon ile uzaktan akrabalığı olan bir aileydi. Hamit nefretle Meluniyun diye bahsettiği hasım İngilizlerle neredeyse hısım olmuştu. Halbuki o güne kadar gelini ve torunlarıyla hiç ilgilenmemişti. Oğlunun düğününe gitmemişti. Sadece 1904'te ilk çocuklarının doğumunda yanlarında olmuş, doğumdan sonra da günlüğüne dua niyetine şu notu düşmüştü. Allah'tan dilerim ki oğlumun bir kediye benzeyen İngiliz zevcesinden olan bu çocuk 9 canlı olsun. Bebeğe Belkıs ismini vermek istiyordu ama kendisine görüşü sorulmamıştı bile. İlk torununun ismi Cynthia konulmuştu. İkinci kızı halasından ilhamla Hamide ismi verdiklerini söylemişlerdi. Oysa onun ismi de Yvonne idi. Dini taassubu kuvvetli bir İngiliz kadın olan Violet, kızlarını tam birer Hristiyan ve İngiliz gibi yetiştirmişti. Türkçe de bilmiyorlardı. Ve Hamid İstanbul'da onlarla birlikte dönerse bu biçareleri dini baskılardan nasıl kurtaracağını da bilmiyordu. Kendisini zaten bedbaht hissettiği o ara bir de İstanbul'dan Reşat Fuat'ın vefat haberi geldi. Lucien'le onun Cağaloğlu'ndaki evinde nikahlanmışlardı. Hamid mektuplarda ah Reşat, ah Reşat diye feryat ederken Lucien inanamıyorum, ne kadar üzgünüm diye yazıyordu. Ecelin orağının çevredeki eş dostu biçmeye başlaması yaslı Hamid'i hepten buhrana sürükledi. Sağlığı bozuktu. Sevmediği gelini ve torunlarıyla Viyana'da bir konutta sıkışıp kalmıştı. 1921 yazında gönderdiği bir mektupta ''Burada yapayalnızım, İstanbul'a ne zaman döneceğimi yalnız Allah biliyor.'' diye yazdı. O ara Almanca derslerine başladı ve aradığı teselliyi her zamanki adresinde yani yeni bir kadında buldu. Bu seferki can zimidi kızıl saçlı Almanca öğretmeniydi. 112. Venedik 1 Temmuz 1921. Efendiciğim, gözümün nuru efendiciğim. Mektuplarınızdan biri muhtemelen sondan bir önceki, yolunu şaşırmış ya da kaybolmuş olmalı. Çünkü kızıl saçlı bir kıza fena halde tutulduğunuzu söylüyorsunuz ve ayrıntılar için beni daha önceki mektubunuza gönderiyorsunuz. Oysa bu önceki mektup benim elime hiç geçmedi ve sonuç olarak ben sizin ünlü aşklarınız konusunda bilgisiz kaldığım ve özellikle de mektuplarınızın birini kaybetmiş olduğum için çok üzüldüm. Mektuplarınız benim için bütün kızıllarınızdan, bütün sarışınlarınızdan ve bütün esmerlerinizden daha değerli. Çünkü ben sizin aşklarınızın değerini biliyorum. Mektuplarınızın değerini ise çok daha iyi biliyorum. Haydi efendiciğim, gelin unutun Viyana ayını şu güzel İtalya güneşine. Ayınızı birlikte getirin. Gökyüzü geniştir ve o yıldız içinde bir yer bulunacaktır. Çünkü neyin söz konusu olduğunu biliyorum ben. Her gün gelişinizi bildiren mektubunuzu bekliyorum. Sizi bin kez kucaklıyorum efendiciğim. Lucien. Hamiş, İzmit olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? 113. 1921 yazı Viyana. 1921 yılının 28 Haziran sabahı Yunanlılar bir yıldır işgal altında tuttukları İzmit'i terk etmek zorunda kaldılar. İngiliz, Fransız torpidoları da çaresizce Körfez'den uzaklaştı. Şehri kurtaran kol ordu, bini aşkın ölü, yakılmış evler, tecavüze uğramış gelinler, süngülenmiş bebekler bulmuştu. Ama kilit önemindeki bir istasyonu Türk karargahına dönüştürmeyi başarmıştı. Lakin bu zaferlerin yankısı Avrupa basınında yer bulmuyor, orada daha çok işgalin yayılışı haber oluyordu. Hamit Viyana'da bu şartlar altında kendisini etkilemiş yazarların ruhlarını konuşturduğu eseri Ruhları kaleme aldı. Shakespeare'in Kral Lear'indeki soytarı ruhlarda kambura dönüşmüştü. Yahya Kemal'e göre hıçkırıklar ve gülücüklerle sarmaşık bir felsefeydi ruhlar. Abdülhak Hamit Bey ihtiyarlamış bir şark hükümdarı, maskara ve filozof bir Nedim'in güftü gülarıyla, dedikodularıyla nasıl vakit geçirirse kamburla da öyle usanç getirmeksizin vakit geçiriyor diye yazdı. Semada geçen bu oyunda son devrin uğultusu işitilmekte, harbi umuminin sancısı hatırlanmaktaydı. Ancak ruhlarda bunlar kadar yitik bir sevda hikayesinin kahramanları da vardı. Ve bir güzel hayal olan Dilşad'ın ruhu ile çirkin kamburun ruhunun buluşmasında sanki Hamit ile Lucien'in pişmanlıkları konuşmaktaydı. 114. Kamburun ruhu. Ay yüzlü bir güzeldi, ah, ben sığındım ona. En sonra anladım dediğim uygunsuz bir aşk. Dilşad'ın ruhu. Hala mı sevdiğinden acaba kaçıyor? Bilmem ki nerede. Şimdi o kararsız bir ruh, nefsine düşkün, kararsız bir ruh benim gibi. Hasretle yıldızları ziyaret ediyor mu? Kamburun ruhu. Geri dönerse güzel ve çekici sevgilin durur musun? Tekrar o halde kendini bilmem vurur musun? Sen sevdiğim ne sanıyorsun yaratılışı? Hep güzellik ve aşktır bu görünenlerin gerçeği. Dilşad'ın ruhu. İntihar ettimse yok bunda suç kimsenin. Kalmak değil mi? Belki hayalinde ben senin. Yaşlanmadan ölüp güzel kalmak istedim. Bilmem ne intikam idi. Ben almak istedim. Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatroları 6, Kambur. İlhan Turhan, Tayflar Geçidi, Ruhlar, Arziler. Hazırlayan İnci Engin'ün. İstanbul Dergah Yayınları 2002, sayfa 275. 115. 1921 yazı Viyana. Aralarındaki zaten bulanık ilişki, görüşmediklerinden güneş görmeyen gıdalar gibi küflenmiş sitemler, uzun sessizlikler, suçlamalar, kırıcı satırlar, nazlanmalar, darılıp barışmalar, acındırmalar, kıskandırmakla hastalıklı bir hal almıştı. Mektuplarında ayrı düşmüş iki ruh adeta ip çekiştiriyor, arada sıkışan hatıralar can çekişiyordu. 70'ine merdiven dayayan Hamit, yaşlandıkça küçülen bir nazlı bebeğe dönmüştü. Uf olmuş yerini gösteren kaprisli bir çocuk gibi uzun uzadıya sızlayan kolunu yazıyor. Lucien de hasta evladını terk etmiş çaresiz bir annenin vicdan azabıyla uzaktan tedaviye çalışıyordu. Şairin satırlarında elinden kayıp giden bir ömür ile bağları giderek gevşeyen bir ilişkinin eteğine tutunmaya çalışan bir adamın ruh hali vardı. Acı çeken Hamit, acısını acı çektirerek dindirmeye çalışıyordu. Kendisini terk edeni yaralamak ve o yaradan şifa bulmak istiyordu. Lucien'in mutsuzluğu onun merhemi haline gelmişti. 116. 100 kişiyle birlikte olsam da kendimi yalnız hissediyorum ve düşünüyorum. O burada olsa daha yalnız kalacağım. 4 Ağustos 1921. Yalnızlıktan söz etmeyin. Ben hayatta olduğum müddetçe asla yalnız kalmayacaksınız. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Bunun için her şeyi yaparım. Sizi sevginin gücüyle iyileştirmek isterdim. Lucien. Kolum ağrıyor. Sana ancak şu kelimeyi yazabiliyorum. Gel. Hamit. 26 Ağustos 1921. Sağlık durumunuz ve size bir yararımın dokunamamasının verdiği çaresizlik nedeniyle anlatamayacağım kadar mutsuzum. Kızmayın, yalvarıyorum size. O kadar üzgünüm ki, yaptığımdan daha fazlasını yapabilmemin gerçekten mümkün olmadığını çok iyi bilmeniz gerekir. Lucien. Hasta veya sağlıklı olmamın sence ne önemi var? Eğer sağlığımla o kadar ilgiliysen bana ihtimam için buraya gel. Zira senden mahrum kalmaktan başka derdim yok. Hamit. 30 Eylül 1921. Bana hasta olduğunuzu söylediğinize göre bağışlamam gerekiyor sizi. Uzun süre gücenemem size tabii ki. Ama bu acımasız oyun niçin oynanıyor, size yakışmıyor. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. Bütün bunları sana söyleyişim tehdit veya tekdir etmek yahut hüzün vermek için değil. Sadece gıyabındaki şikayet hakkımı ifade için. Bir daha sana bu haktan bahsetmem. Fakat bil ki vakidir. İleride yazacağım mektupların her satırında bunu oku. Hamit. 12 Ekim 1921. Size habersiz bıraktım çünkü o kadar kızmıştım ki size daha sonra üzüleceğim şeyler yazacaktım. Ama siz söz konusu olunca gerçekten kızabilir miyim? Cezalandırılmayı gerçekten hak etmiştiniz. Gene de kızdırdığım için bağışlayın beni. Madem kesinlikle gelmek istemiyorsunuz, benim Viyana'ya gelmeye karar vermem gerekiyor. Lucien. Madem ki dünyada en çok sevdiğin mahluk benim, ben de en çok seni sevdiğim için yanımda olmanı isteyişimi çok görme. Hamit. 6 Kasım 1921. Viyana'ya gelmek istediğime inanıyor gibisiniz. Aslında çok iyi biliyorsunuz ki gelemiyorum. Ah ne kadar yoruyor beni bu tartışmalar. Lucien. 17 Kasım 1921. Niçin yazmıyorsunuz? Niçin bu şımarık ve kötü çocuk davranışları? Yaptıklarınız size ve bana yakışmıyor. Lucien. 1 Aralık 1921. Öfkeli ve mutsuz ve hayal kırıklığına uğramış ve cesareti kırılmış durumdayım. Siz hiç kuşkusuz şairlerin en iyisisiniz ama insanların da en kötüsü. Lucien. Belki hakkım var, belki aldanıyorum. Münakaşa istemem. Fakat zannederim ki burada olmayışından yeteri kadar muzdarip oldum. Hamit. 29 Aralık 1921. Gelin daha fazla üzmeyin beni. Sizi getirebileceğimden emin olsaydım Viyana'ya kadar gelirdim. Ama benimle geleceğinize dair kesin bir söz vermeniz gerekir. Şimdiden her şeyi düzenleyin, ben gelinceye kadar her şey hazır olsun. Çünkü Viyana'nın soğuğuna çok fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Ve kaprisleriniz uğruna hastalığımın nüksetmesi tehlikesini göze alıyorum. İstediğiniz bu mu? Lucien. Madem ki mahpussun, niçin hürriyet vaat ediyorsun? Bir gayret et. Sevişen insanlar için üstesinden gelinmeyecek şey yoktur. Bizzat dövdüğün zincirlerini kır ve avdet et. Hamit. 6 Ocak 1922. Beni azarlamakta çok haklısınız. Tembel değilim ama vaktim yok ve sizden uzak olduğumda pek önemli biri hissetmiyorum kendimi. Niçin gelmiyorsunuz? Ya benden gizlediğiniz çok önemli şeyler oluyor? Ya da amacını henüz kestiremediğim bir oyun oynuyorsunuz. Birbirimize rakip olduğumuz bu turnuvada siz benden daha güçlüsünüz. Biz ikimiz rakip. Düşünülebilir mi bu? Evet, güzel insanlar, insan varlığı savaş alanına nefret ya da aşktan giriyor yalnızca. Bu duyguları birbirinin karşısına kim koyuyor peki? Hata. Nefret ve aşk kardeştirler. Hem de ikiz kardeş. Şimdilik her halükarda bir ateşkes tanıyın bana. Yapamıyorum artık. Mektuplarınız beni allak bullak ediyor ve mücadele gücümü önceden yok ediyor. Ve kavgadan başka bir şeyin görülmediği, kat edilecek uzun bir mesafenin bulunmadığı bir dünyadan kaybolmak isteği veriyor. Gelmek istediğiniz nokta bu mu? Adem ile Havva'nın uzun bir süredir ideal ve kendileri için yaratılmış bir dünyada artık yalnız olmadıklarını bilmiyor musunuz? Devamlı iyilik ve kötülük ilminin ağacı, meselesini ve şu lanetli elmayı başıma kakmayın. Ya da hiç değilse hatamı beni baştan çıkaran yılanla, dürüstçe söylemek gerekirse, elmanın yarısını büyük bir iştahla yiyen adamla paylaştığımı kabul edin. Benden uzak olduğunuzda acı çektiğinizi biliyorum. Eğer bu sizi teselli edebilirse biliniz ki ben sizin kadar acı çekiyorum. Zira sevdiğim tek insanın siz olduğunu çok iyi hissediyorum. Bana öteki aşktan söz etmeyin. Bizi birbirimize bağlayan, bağla kıyas edilecek bir yanı yok onun. Her insanda iki farklı şeyin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ruh ve beden. Zaman zaman bu iki unsurdan biri baskın çıkar ve bu nedenle de ötekini yönetir. Darbe alır, becerebilirse darbe vurur. İşte benim durumum da böyle. İki çeşit aşkla doluyum. Tercih yapmaktan başka çarem yok ve yavaş yavaş her şeyim size doğru yöneliyor. Niçin bana geri dönmüyorsun diyorsunuz? Başımda bir olay var ve yönlendiremiyorum ben bunu. Karmaşık bir takım olaylar kaynaşıp duruyor ve ben farkında olmadan etkili oluyorlar. Bunlar beni buradan koparıp sizin ikliminize atacak kadar güçlü değiller henüz. Buna karşılık beni varlıklarından ve gizli çalışmalarından habersiz kılacak kadar da sinsiler. Bilinmeyen bir hastalığa yem olan bir kadınım. Beklemekten başka çarem yok. Bir meyvenin olgunlaşmasının beklenmesi gibi. Bekliyorum, göreceğiz bakalım. Her halükarda kurbanı. Yeni ailenizle ilişkileriniz nasıl? Onları biraz sevmeye çalışın. Kötü olmayın. Mağaradaki yaşlı aslan gibi olmayın. İsteyince nasıl da kötü bir insan oluyorsunuz. Tarafınızdan sevilmiş tek insan ben mi olacağım? Sizi sevmelerine izin verin hiç değilse. Huysuz olmayın. Ben inanıyorum ki sizi kendi sevme biçimleriyle seviyorlar. İngiliz üslubu bu. Ama birçok sevme biçimi olur mu? Lucien. 20 Ocak 1922. Viyana'yı terk edip benimle birkaç gün geçirmek için buraya gelemeyecek oluşunuzun nedenini niçin açıkça söylemiyorsunuz bana? Yemin ederim imalarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. İçinde bulunduğum durumu bir görsen diyorsunuz. Söyleyin açıkça nedir bu durum? Nasıl anlayabilirim ben bunu? Siz ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Niçin ayrıldığımızı, durumun niçin bozulduğunu, şimdi niçin Michelle ile evli olarak burada bulunduğumu biliyorsunuz. Yaptığım her şey sizin için yapılmıştır. Şimdi ne yapmamı istiyorsunuz? İşte bir kez daha mutsuz olmam gerekiyor. Nedeni de sadece sizin mutlu olmamanız. Çünkü sizin üstü örtülü kelimelerle anlattığınız sırlarla dolu durumunuz benim için tüm mutluluk imkanlarını ortadan kaldırmaya yetiyor. Çok ciddi söylüyorum size. Düşünün ve durumu uzun uzun enine boyuna tarttıktan sonra cevap verin bana. Her şeyi böyle yüzüstü bırakıp yanınıza gelmemi mi istiyorsunuz? Siz isterseniz eğer onu da yaparım. Düşünün, tekrar ediyorum. Karar verdiğiniz şeyi yapacağım. Kalbinize, aklınıza ve vicdanınıza danışın. Ayrıldığımızda kader tanrısının kıskançlıkla yapmak istediği şeyi bozmanın imkansız olduğuna inanıyordum. Ama biz ayrılmadık ki hiçbir zaman. Her şeyin birbirine bağladığı iki insan arasında ayrılık nerede? Ölümsüz aşk diye bir şey var, değil mi? Evet, bir insan yaşamının süresine ölümsüzlük denilebilirse. Ne olursa olsun bu iş böyle gitmez. Bir çözüm gereklidir kesinlikle. Yüreğimi yaralayan mektuplar almaya devam edemem böyle. Size yemin ederim bazen zarfı açmadan önce mektup bana acaba unulmaz sıkıntılar, teselli bulmaz üzüntüler, saramayacağım yaralar mı açacak diye saatlerce korku içinde bekliyorum. Bu böyle devam edemez. Ne yapmak istediğinizi açıkça yazmanız gerekir bana. İçinde bulunduğunuz ve bir türlü açıklamak istemediğiniz durum nedir? Ne var? Artık neler yaptığınızı hiç söylemiyorsunuz. Ne okuduğunuz kitaplardan, ne görüştüğünüz insanlardan söz ediyorsunuz. Yalnızca bana yaptığınız ve sanki bir çölden gelen sürekli bir çağrı. Bir zamanlar yaptığınız gibi, niçin açmıyorsunuz yüreğinizi bana? Her neyse, ben her zaman sizin dostunuz, sizin kadınınız olacağım. Bugünden itibaren emrettiğinizi yapmaya hazırım. Güzel alnınızdan ve ellerinizden öpüyorum. Lucien. 13 Nisan 1922. Sizi kucaklıyorum. Ben terk edilmiş zavallı bir çocuğum. Lucien. 21. ayrımın sonu sayfa 284, devamı 22. ayrımda.